Ayrım 11. Allah beni böyle yaratmış. Pukka Günlük 3. Sayfa 195. Her ölüm yeni bir başlangıçtır. Bugün hayatımın en zor günlerinden biri olacak. Umuyorum biraz sonra ölürüm. Bir araba beni ezer. Parça dahi bırakmaz. Hatta üstüme gökdelenler düşer. Fil de ezebilir. Sorun değil ama Ankara'nın annesiyle tanışmadan olursa sevinirim. Günlerdir bizimkilerle tanışmadan nasıl evleneceğiz daraltmalarına boyun eğmek zorunda kaldım. Neticede çocuk haklıydı. Sadece yarım saat bir selam, ben oğlunuzun sevgilisiyim, iyi bir insanım diyeceğim o kadar. Bunu bu kadar büyütüp olay haline getirmek saçmalık tabii. Yalnız gelsen onu benim içime söyle. Öyle büyük bir korku var ki kesin beni beğenmeyecekler. Kesin yani. Evlerin oraya geldik, korkudan ellerim ayaklarım titriyor. Bir taraftan da şey diye düşünüyorum, ilk defa çocuğun yaşadığı evi göreceğim. Onun alanı, onun geçmişi, nasıl bir yerde uyuyor, akşamları ben yanında yokken neler yiyor, onların hepsini delice merak ediyorum. Kapıyı çaldı, annesi açtı. Bizi görünce bir şaşırdı sanki, yüzü de asıldı. Ankara söylemedim acaba geleceğimiz diye düşünürken, ayakkabılık bana bütün gerçekleri çıplaklığıyla anlatmaya yetti. Evlerinde soyadını alacağım adamın bütün akrabaları vardı. Teyzesi, halası, amcası, amcasının oğlu, yengesi, yengesinin kuzeni, anasının amına kadar herkes evlerinde. Salona girdiğim gibi kalp krizi geçirecektim. Herkes dip dibe oturmuş, hatta çoğu yerde ve geri kalanlar da diğer odalara sıkıştırılmış bir şekilde duruyorlardı. İlk şokla Ankara'nın bana sürpriz yapıp sülalesiyle tanıştırıp her şeyi aradan çıkaracağını düşündüm. Sonraki şokla ise lan acaba düğün mü yapacağız dedim. Etrafıma avanak avanak bakarken Ankara'dan bir çığlık geldi. Arka tarafında yerlere atmış kendini bağırıyor. Ne oldu diye sormaya korkuyorum. Açıkçası beni beğenmediler demek ki diye düşünüyorum. Ankaralı kalktı, yerden bana sarıldı, ağlamaya başlamış. Ölmüş Pukka, dedem ölmüş diye. Hoppala. Yani tamam. Acı dolu bir olay, evet biliyorum ama o da tam benim geleceğim zamanımı buldu ölmek için. Ben nasıl seni teselli edeyim ki? Ben ne yapabilirim? Ölenle ölünmez mi desem, yoksa adamı mı kötülesem? Gel canım dışarıda duralım, sakinleş mi desem? Hem bu sayede buradan kurtuluruz diye düşündüm. Sırtına pış pış yapıp hadi çıkalım diye fısıldadım. O beni duymadı tabii. Babası geldi, babasına sarıldı, babası ağlıyor, o ağlıyor, annesi ağlıyor. Arka tarafta bütün sülalesi ağlıyor. Ben de beyin kanaması geçirip dedesinin yanına gitmeyi planlıyorum. 1-2 saat geçti, ben Ankaralı'yı bir daha görmedim. Salondaki ikili koltukta 4 kişi oturuyorduk. Ben arada kaybolmuş halde kendimi kamufle etmeye çalışmakla meşguldüm. Her önümden geçen ağlayan gözle benim kim olduğumu soruyor. Ben de her zamankinin aksine sanki acı çekiyormuşum gibi yaparak çocuğun sevgilisi olduğumu anlatıyorum. En az 10 kişiye söylemişimdir sanırım. Bir taraftan da arkadaşlarıma akraba söylen insan nasıl teselli edilir diye soruyorum mesajla. Ne yapacağımı hiç bilmiyorum çünkü çocuğun peşinden gitsem nereye gidiyorum ki gözü beni görmüyor. Evden çıkıp gitsem ayıp olur mu bilmiyorum. Ezik gibi burada bekliyorum öyle. İnsanlarla samimi ol, sıcakkanlı davran diyorlar. İyi de ölü evi burası, gülücükler saçman biraz korkunç olmaz mı? Bari Ankara'nın odasına gideyim de en azından hani burada bu insanları rahatsız etmeyeyim dedim. Gittim ki bir odaya, her taraf Fenerbahçe şeyleriyle süslenmiş, perdesinden yatak örtüsüne kadar her şey sarı lacivert. Yatağın üzerine daha genç akrabaları oturuyor. Büyük ihtimalle kuzen takımı. En azından içerideki curcunadan daha iyiler. Selam verip tekli koltukta oturdum. Bunlar da benim gelmemden biraz rahatsız oldular. Artık ne konuşuyorlarsa dedeleri ölmüş koy koy peşindeler. Bir de bana öyle tip tip kimsin gibi bakınca Ankara'nın kız arkadaşıyım dedim. Aa, o dışarıda okuyan kızsın. Senden çok bahsetmişti teyzem, çok memnun oldum. Yok, o ben değilim. İstanbul'da okuyan değil misin, hani böyle sürekli gidiyordu senin yanına? Hayır, değilim. Ya, hani şey değil. Hayır dedim, o değilim. Mal ya, beni zorla adamın eski sevgilisi yapacak. Teyzesi de ondan çok bahsetmiş. Aman aman, neyini bahsetmiş, hamsi gibi ölü ölü bakıyordu öyle. Sonra tabii derin bir sessizlik oldu. Onlar da kendi aralarında birkaç fısıldama yaptılar ama öyle çok uzatmadılar. Ben de sinsi sinsi odasını izlemeye aldım. Kitaplığına bakıyorum. Kesin o kitapların çoğunu eski kız arkadaşları falan aldı. Garip garip biblolar var. Bu mal ne anlar biblodan? Kesin o da kızlardan. Kitaplığın orada camdan bir kapak var. Onun üzerinde fotoğraflar yapıştırmış. Oturduğum yerden bakıyorum ama göremiyorum fotolarda neler var diye. Ayağa kalksam ayıp olur mu onu da bilmiyorum. Yani neticede acı çekiyorlar orada fotolara bakmak biraz garip durabilir. O yüzden sırf fotolara bakabilmek, su içmek bahanesiyle ayağa kalktım. Kendime su aldım ve geçerken, aa o da ne? Gözüm takıldı. Pıt pıt pıt fotodaki kızları hemen gözlerim ayıkladı ve hangisinin o benden önce olan kız olduğunu buldu. Kızla fotosu hala orada duruyor. Bir saniye ya, sadece orada değil ki büfenin içinde bir bardak var. Ve bardak bunların ikisinin fotosuyla kaplanmış. Allah'ın kurusu. Lan o ne? En iyi erkek arkadaş ödülü diye bir şey var. Ay Allah kahretmesin seni. Sevgilimin eski sevgisinde birazcık vizyonlu olmasını beklerdim. Büfenin içi bir cennet. Kızın bütün hatıraları orada. Toka görüyorum bir tane. Fotoğraflar içeride de var. Oh kek adama bak ya. Kızın bütün anılarına karşı uyuyormuş bir de. Sabahları uyandığı zaman bunları görüyormuş. Atmaya kıyamamış. Belki de hala onu seviyor. O geri dönerse diye düşündüğü için atmamış. Şuna bak ya, odasına bak. Kim bilir kaç kez seviştiler. Öyle öpmüştür bunu burada. Beraber kahvaltı hazırlamışlardır. Allah belanızı versin siz. Ayrıca kuzeni denen dangalak, şu büfedeki fotoğraflara bakayım demek hiç mi aklına gelmedi de beni adamın eski manitası sandın? Allah senin de belanı versin. Şu hale bak ya, ben nereye geldim böyle? Adamın hiç bana saygısı yok, terbiyesiz. Bari kızı eve getiriyorum. Ailemle tanıştıracağım. Elbet bu benim odama girecektir. Bunları görüp üzülecektir der değil mi? Ama nerede onda o düşünce bencil hayvan? Allah'ım ben nasıl bir insanla beraberim? Bir de evlilik falan diyorum. Ne evliliği ya? Adam daha geçmişini silememiş. Ne evliliği? Ben kendi kendime sinir krizimi sessiz sakin geçirirken evde ölümü ne varsa olduğu aklıma geldi. Şimdi bunca kargaşalık içinde çocuğa da kızamam ya. Sonra ben suçlu olurum. Kalkıp gideyim desem ayıp olur mu ki ya? Bence olmaz. Çocuk beni bile görmüyor şu an. Hatta sanırım daha iyi olur. Burada ayak bağı gibi bir şeyim. Çıkmak için ayakkabılarımı arıyorum ki Ankaralı gördü beni. Geldi gene o ilk sarılmasını yaparak ağlamaya başladı. Ne olur gitme, yanımda kal diyerek. Kaldığımda yapacak hiçbir şeyim yoktu. Ona yardımcı olacağımı da zannetmiyordum. Çünkü ben kötü gün insanı değildim maalesef. Yani başkalarının acısına acıyıp buna üzüntü kılıfını uydurarak yapmacık davranamıyorum. Olur ki bir yerde karşılaşırsak umuyorum bu cenaze olmaz. Sizi teselli etmek için yanınıza gelmiyorsam kızmayın. Teselli hiçbir zaman başaramayacağım tek şey sanırım. Benim canım yanarken yanımda kimseyi istemem. Herkesin de böyle olduğunu düşünerek kendimi yetiştirdiğim için nerede üzülen birini görsem ondan birkaç adım uzaklaşırım. İstesem de onu anlayamam. Anlamış gibi de rol yapmam. Bu onun karnından vurmak demektir çünkü. İnsanların en savunmasız anı birilerini kaybettiği zamandır ve bununla oynamak benim gibi pislik birine bile yakışmaz. O yüzden ben de bana yakışanı yaptım. Onu öptüm. Akşam arayacağımı söyledim ve gittim. Zaten annesiyle tanışmaya diye gidip dedesinin cenazesini gören bir tek bahtsız benimdir sanırım. İlle ağlanacak bir şey varsa bence ben kendi halime de ağlayabilirim. Deştikçe hazine değil, bok buluyorsun. Cenaze, ağlamalar, benimkinin çocukluğuna dönüp dönüp gelmesinden sonra artık yine normal sevgili günlerimize döndük. Bir daha mümkünse onun hiçbir akrabası ölmesin diye dua edeceğim. Ne kadar zor atlattı şu dönemi. Allah bir daha aynı acıyı yaşatmasın derken sıra geldi fasulyenin faydalarına. Beyefendinin eski sevgisinin hatıralarıyla bezenmiş odası için onun ağzına sıçmaya. Yemin ederim günlerdir bu anı bekliyordum. Artık kendine gelse de bir ağzına sıçsam, bir tokatlasam, bir de ben çaksam diye. Akşam yemekten sonra yürüyüşe çıkalım dedik. Orada söyleyeyim dedim. Böyle çok üstüne gitmeden sakince uyarımı yapayım. En azından kırıldığımı fark etsin diye girdim konuya. Şu senin eski sevgilinle alakalı bazı şeyler beni rahatsız ediyor. Ya gerçekten bilmiyordum geleceğini. Ne? Cenazede olacağını hiç düşünmemiştim bile. Annemler söylemiş kalkıp gelmiş. Ha? O gün arayınca beni biraz moralim bozuktu. Sonra annemle konuşmuş. Nasıl ya? Bizde kalacağını bile bilmiyordum babam işte ya. Zaten o gece uyumadık, hepimiz çok kötüydük. Sizde mi kaldı? Evet. Bundan bahsetmiyor muydun? Sana kim söyledi bunu? Hayatımda kıskançlık yüzünden ilk sinir krizim böyle başladı. Önce her yer karardı. Boğazımda bir şeyler oldu. Beynime kanın gitmediğini fark ediyordum. Vücudumda garip değişimler oluyordu. Ellerim benden bağımsız olarak karşımdakine vurmak, suratını paramparça etmek, her yeri dağıtmak istiyordu. Ayaklarım ise gitmiyordu. Yere yığılıp bağırmak istiyordum sadece. Tırnaklarımı göğsüne geçirip bana bunu nasıl yaparsın diye inlemek istiyordum. İçimde olanları anlatmamın imkanı yok. Bir taraftan neler olduğunu ayrıntılarıyla duymak istiyordum. Diğer taraftan ise konuşmasını bilmeyeyim diyordum. Derin bir nefes aldım. Sakince ona doğru döndüm ve çığlıklar atarak ağzıma geleni saydım. O karı seni nasıl arayabilir? Aramasını geçtim. Nasıl senin evine girer ya? Nasıl buna izin verirsin? Ve benim bundan haberim nasıl olmaz? Ben aradığımda yanında mıydı? Yanında mıydı ha? Onun fotoğrafları boy boy her yerdeyken daha da umutlandı mı? Benden haberi var mı? Annen utanmadı kızı çağırırken, sen hiç mi korkmadın benden? O kızı bulup yerlerde süründürmezsem ne olayım? Sen nasıl yaparsın ya? Nasıl kalırsın aynı evde? Nasıl bana söylemezsin? Sonraki kelimelerin hiçbirini hatırlamıyorum. Gözlerimi hastanede açtım çünkü. Ağzımdan köpükler çıkmak suretiyle bayağı yerden yere atmışım kendimi, kasılıp kalmışım. Tahliller yapılması gerekliymiş. Epilepsi olabilirmişim. Her yerim ağrıyordu. Sanki tekme tokat dayak yemişim gibi çenem zonkluyor, ellerim acıyordu. Epilepsi teşhisi bana bundan önce de konmuştu ama bir daha hiç nöbet geçirmediğim için ne ilaçlarımı içtim ne bir şey yaptım. Çok önemsemedim. Hatta sinirseldir diye bile düşünmüştük sülalecek. Şimdi bir daha aynı testlerden geçmem lazım. Eve döndük. Ankara'nın suratına bile bakmıyorum. Birkaç arkadaşımız var yanımızda. Öyle onlarla muhabbet ediyorum ama sadece kibarlıktan. Ne zaman onunla göz göze gelsem midem bulanıyor. İşte yanımızdakiler de böyle hasta olan tanıdıklarının başlarına gelen şeyleri anlatıyorlar. Çok önemliymiş gibi. Benimse tek istediğim şey şunlar bir gitsin de ben bu adamdan ayrılayım. Ayrılacağım yani. Eski sevgisinin dedesinin cenazesinde ne işi olabilir? Bir de gece boyunca uyumamışlar. Ne konuştular yani? Ben burada evde öyle kereste gibi adamı beklerken adam cenaze evinde işi pişiriyor, düşünsene. Çocukların da gideceği yok vallahi ama bitmez tükenmez hasta akraba hikayeniz varmış anacığım. Tamam sonunda çoğu ölüyor işte. Daha yaratıcı finaller yokken bunu bize dayatmasanıza. Ankara'da bir daha göz göze geldik. Senin ananı öyle bir sikeceğim ki der gibi kafamı iki yana salladım. O da bana sanki hiçbir şey yapmamış gibi ne oldu ya dedi. Şimdi yanımızdakilerin kavga etmemize şahit olmalarını istemiyorum. Gereksiz bir defa. Yani amcasının oğlunun bademcik ameliyatını saatlerce anlatan insanlar bizim için kim bilir eşe dosta neler der gerek yok. Bu da inatla bana ne oldu ya deyip duruyor. Yok bir şey dedikçe bir de onları muhabbete dahil etmeye çalışıyor. Ya bakın şimdi ben mi suçluyum diye başladı olayı o kişilere anlatmaya. Tabii ki bunlar da bunun çok normal olduğunu söylediler. Bir kere bu durum normal falan değil, affedilecek yanı da yok. Onlardan bir tanesinin başına gelse neler neler yapardı kim bilir. Ama oturup başkasının derdi olunca istem dışı büyütme diyorsun. Yani şöyle bir gerçek var. Gelip arkadaşım ya ben babamı kestim diye bana anlatsa, canım ya bunda ne var sinirlenmişsin der. İçeriden gizlice polisi arardım. Arkadaşlar böyle geri zekalıklar içindir çünkü. Mesela en son bir arkadaşımız çok kötü bir şekilde aldatıldı. Yani çocuğu mekanın birinde başka bir kızla yiyişirken gördük. Kimse kıza bir şey demedi önce. Sonra bir tane boş boğaz gitti anlattı. Bu da bizden akıl almak, dertleşmek için ağlak ağlak konuşunca hepimiz canım ama o seni seviyor, biliyorsun gibi gerzek gerzek cümleler kullanmıştık. Bu durumda da aynen böyle. Bir de zaten hastaneden yeni çıkmışım oturup durum hakkında sayıp sayıştıracak halleri yok ya. O yüzden onların ne dediği umurumda bile değil. Ankaralı konusu benim için sonsuza dek kapandı. Bir daha hiç açılmayacak sayfa niyetine. Ve madem ki o insanların arasında açtı konuyu, o zaman bizim konumuz da onların yanında kapanacak demektir. Bir daha suratını görmek istemediğimi söyleyip onu herkesin içinde evden kovdum. Bir sonraki ilişkisinde eski sevgilisiyle görüşmemesi gerektiğini hem anlar hem herkesin ortasında sorunlarını konuşmamayı öğrenir. Benim size öğrendiğim tek bir şey var şu an. Ben bir de bu Denyo ile evlenecektim. Allah korumuş resmen beni. Aldığım kararlar bana bir kere de hayır olarak dönsün. İnsan ayrılma kararı verdiğinde çok güçlü hissediyor kendisinde. Aynı güç ertesi günde de kendini gösterse, canım acıyor lan, bildiğin acıyor. Affedemeyeceğim bir adama aşığım, onu affetmemin imkanı yok. O kadar iyi biliyorum ki kendimi, affedersem hep kafamın bir yerinde o kız olacak. Hep ama hep, hiçbir zaman sorun bile olmayan kız şimdi benim ezeli düşmanım oldu. Bir de affettiğimde daha fazlasını yapar, sorunu var ki o daha kötü. Mesaj attığı zaman cevap vermemek için kendimi zor tutuyorum. Aradığı zaman telefon açıp hadi dön artık dememek için de. Ama yapamam bir defa önüme gelen herkese anlattım. Yani gördüğüm görmediğim 5 dakika yanına uğradıklarım bile eski orospu sevgilisinin adamın dedesinin ölümü üzerinden prim yaptığını biliyor. Dünyanın en büyük zevklerinden biri zaten erkek arkadaş hatasını kızlara anlatmak. Gerizekalı değillerse adam ne yaparsa yapsın size hak veriyorlar. O zaman kendini bu ayrılığa daha hazır hissediyorsun. Bir de içten içten özlemlerini arkadaşların. Oha! Artık bunu da yapmış olamaz ayı hakaretleriyle bastırmaya çalışıyor. Bir de bizim şöyle kötü bir yanımız var ki aynı evde yaşıyorduk. Ev sırf adamın eşyaları dolu. Sağa dönüyorum oturduğu koltuğu görüyorum. Sola dönüyorum izlediği televizyonu. Kıyafetlerin hepsini çöpe attım. Hepsini ama. Ne var ne yoksa. Koltuk takımı yatak odası takımı da ona ait ama onları çöpe atamam. O da ayrı değil, onları istemez. Gerçi isterse istesin, elim armut toplamıyor ya, gider kendimi en güzelinden alabilirim. En güzelinden olmasa bile Ikea'dan bir şeyler bulabilirim. Ayrılık dönemimiz final haftasına denk geldiği için amık götü dağıtma durumum olmadı ama kendimi derslere de veremiyorum. Kızları bize topladım, ders çalışalım ayağıyla sabahlara kadar onlara Ankaralı'yı anlatıyorum. Çok da sikimdelermiş gibi. Biz gene böyle ders çalışırken mesaj geldi Ankara'dan. Eşyalarını almak için kapının önündeymiş. Kızlara dedim ki, 5 dakika içinde onu yollayacağım, hiç merak etmeyin. Kapıyı bir açtım. Zil zurna sarhoş adam. Alkol kokusu bile benim orada zehirlenmeme yeter. O derece. Kıyafetlerini attım. Laptopun falan al şu çantanın içinde. Biraz konuşalım ne olur. Bak yemin ederim ki o kızı ben çağırmadım. Hı, eminim öyledir. Sapık ya. O biri ölse de çocuğun evine gitsem diye tetikte bekliyordu. Hayır ne alakası var? Dedemi de ailemi de tanıyordu. Şimdi bir de bana orospuyu mu savunuyorsun? Sonrası bayağı ağır hakaretler, kavgalar, hatta öyle ki apartmandakilerin uyarıları. Bayağı ağır bir kavga ettik diyebilirim. Adam uzlaşmaya varmak istedikçe ben daha çok küfür ediyorum. Bir kadının asla etmemesi gereken küfürler ağzından lale bahçesi gibi çıkıyor. İçeride kızlar var, onların olmadığını bilsem saç baş dalacağım ama bu daha kötüye gidecek biliyorum. Ardından içeridekiler de artık dayanamadılar, kalkıp geldiler. Hadi sen evine git, bu kızı rahat bırak diye yolladılar çocuğu. Onu öyle görünce bir içim acıdı, bir üzüldüm. Yani böyle ne yapsa elinde kalan, en sevdiği oyuncağın mahallenin başka bir bebesi kapmış çocuk gibiydi. En son bu kadar mı nefret ediyorsun benden diye bağırıyordu. Aslında nefret etmiyorum. Hatta sinirim bile geçti ama affetmek o kadar ağır koyuyor ki bana. Affedersem kendimi aciz, zavallı, ona muhtaç olan biri gibi hissedeceğimi biliyorum. Dünyadaki son kalan adam o değil. Hayatımın başındayım. En önemlisi evlenmek için zaten çok erken. Nasıl böyle bir gaza geldim bilmiyorum. Ailesini de sevmedim. Gerçi sevecek bir pozisyonda da değildik. Kadının babası ölmüş. Oturup benimle mi ilgilenecek? O yüzden böylesi daha iyi. Hem daha ben neyim ki nereye ev kuruyorum? Dedikten tam 2 saat sonra kızlar evlerine gitti. Ben o evde yalnız kaldım. Az önce böylesi daha iyi olur diyen ben, bu kez adam giderken akciğerim koparmış gibi kendimi yerden yere atarak ağlamaya başladım. Sürekli olarak ise neden ben, Tanrım neden ben diye ağlıyordum. Bu da hep var ya yabancı film izlemenin sonuçları. Bir defa acı çeken insan Tanrım diye ağlamaz. Ben hala kimsenin olmadığı ağlamalarımda anneciğim ben kimseye bir şey yapmadım diye ağlıyorum. Adamın suçu ne? Kız kalkmış gitmiş. Çok ona meraklı olsaydı zaten onun peşinden giderdi. Ne diye benimle uğraşsın değil mi? O yüzden yapmam gerekeni yaptım. Bu olayı hadi gel barışalım tadında değil de kavga, dövüş moduna sokup sonra barışmaktan başka yapacağımız bir şey yok tadına çevirmeye karar verdim. Önce Ankaralı'yı aradım. Bana o sürtün numarasını veriyorsun. Kimse benim erkek arkadaşımın evine öyle elini kolunu sallayarak giremez. Ha, sevgilim falan değilsin artık bu olayın aslını öğreneceğim diye. O da 10 saat mırın kırın etti. Yok bu saatte mi yok bilmem ne diye. Ben tabii yine bütün çirkefliğimle ikiniz bir oldunuz beni yok etmeye mi çalışıyorsunuz? Naraları atınca mecbur verdi telefonu. Yalnız ben de sanki Kurtuluş Savaşı'ndayız. İkisi bir olsa ne olur yani? Hemen numarayı çevirdim. Dıt sesini duyunca ona ne söyleyeceğimi düşündüm. Harbiden lan. Kız oturup sevgilin seviyorum falan dese ne diyeceğim ki? Ki biliyorum kendimi. Al canım ya senin olsun. Zaten bana hiç yakışmıyordu diyebilirim. Çocukken bile misafirliğe gelen çocuklara oyuncaklarını verip gece yatakta usul usul ağlayan dangalak bir bebeydi. Telefonu açtı. Karşımdaydı sesi. Orospunun yalnız sesi de güzelmiş. Sürekli aklımda acaba bu kızın neresine hayran oldu sorusu var. Ama kötü anlamda değil. Meraktan Ankaralı neyi seviyor? Nasıl seviyor? Bununla nasıldı? Hep konuşuyorlar mıydı? Çokça gülüyorlar mıydı? Elle tutuşurken gözlerini birbirinden ayırmıyorlar mıydı? Ne sözler verdi acaba buna? Peşinden nasıl koştu? Üzüldü mü hiç? Mutlu muydu bununla? Seks nasıldı? Beni sarılıp uyuyamıyordu ama bununla uyuyor muydu? Benden zeki miydi ki? Benden güzel olduğunu biliyordum ama benden neşeli miydi yoksa daha da psikopat mıydı? Acaba Ankaralı'yı bırakıp kıza mı hallensem? Adam için bile bu kadar soruyu aynı anda hiç kafamdan geçirmemiştim. Kendimi tanıttım. Yani sanki kavga edecekmişim gibi atarla istedim. Telefonu ama konuşma tonumdan Dantelo'ya örneği isteyecek gibi duruyordu. O da önce bir şaşırdı, sonra konuşmaya başladık. Ben cenazeye neden gittiğini, onun yaptığı bu düşüncesizlik yüzünden Ankara ile konuşamadığımı söyledim. O da hanımefendi gibi başladığı konuşmasına pavyondan emekli olmuş Leyla gibi devam etti. Bak canım, Ankara'nın ailesi benim ailem sayılır. Sayılırdı. Neyse bazen ondan çok onun ailesini görüyordum ki vefat haberini bile annesi ağlaya ağlaya arada anlattı bana. Dedesi benim için çok şeyler yapmıştı. Zaten bir erkek arkadaşım var ki bu durum inan bana benim ilişkimde de zarar olarak geri döndü. Ama ne olsa olsun ben vazifemi yaptım. Hasan amcayı son yolculuğuna uğurladım. Ankaralı benim için sadece ve sadece nefret ettiğim bir isim olarak kaldı. Kalmaya da devam edecek. Hasta bir akrabası var mı? Sen şimdi listesini tutmuşsundur. Sırada ölmek üzere olan varsa haber ver de en azından biz de hazırlıklı olalım. Hasan amcasını son yolculuğuna uğurlamışmış. Yalanını sikeyim ben senin. Ayrıca annesine de ne demeli? Evin içinde ben varken mi aradı kızı ne yaptı? Sonra aradım Ankaralıydı. Bu muhabbetinizi biraz farklı bir şekilde anlattım. Daha doğrusu ağız birliği yapmışlarsa diyerek şüphelerimi sanki kız söylemiş gibi dedim. Sen çağırmışsın onu diye başladı muhabbete. Yalanladı, sinirlendi, kızın evini basacaktı, beraber gidelim, yüzleşelim dedi. O kadar uğraşınca inandım ya da inanmak zorunda kaldım bilmiyorum. Sonrasında etimi koparacak kadar acı çekeceğimi bilseydim sanırım inanmazdım. 11. ayrımın sonu, sayfa 212.